Ayrım 16. Fırtına Çocukları, Temos Kornaros. Sayfa 172. 14. Cezaevine gelenlere ilk sorusu şu olurdu: coğrafya bilir misin? Bataryasın tutkusuydu bu. Bazen biri çıkar, bilirim diyecek olurdu. Adam elbette önce bataryasa şöyle bir bakardı. İki yandan iki okka kadar sarkık pos bıyıklar, tank gibi postallar, kürek gibi eller, bir Rumeli çobanının o hiç değişmeyen lehçesi, el tezgahı işi giysiler. Sonra da bu adama toptan bir şeyler öğretecek kadar bilgiye sahip olduğu kanısına varırdı. Daha ilk derste pasaportunu verirdi öğretmene öğrencisi. Bataryasının aradığı bir başka türden coğrafyaydı. Nehir kaynakları, dağlar, yollar ilgilendirmezdi onu. Bunları gözleri kapalı dolaşabilirdi Bataryas. Öğretmen Spiromilos da kuşkusuz Bataryas'ın gözünden kaçmamıştı. Eski bir tanıdıktı. Biri maden ocaklarında işçiyken, öbürünün İngilizlerin ek görevli çevirmeni olduğu zamanlardan, Mezohora'dan tanışıyorlardı. İlk ders için geçmişlerdi karşı karşıya. ''Nerelisin sen?'' diye sormuştu öğretmen. ''İş mi yani bu sorduğun? Bilmez misin ki nereli olduğumu? Güzel, biliyorum ama ben sana nerede doğduğunu soruyorum. Oralarda işte, Rumeli dağlarında.'' ''Güzel, öyleyse önce Rumeli kentlerini öğrenelim. Bucakları, büyük köyleri, nehirleri. Bunlardan hangilerini bilirsin?'' Bataryas başını salladı, anlamlı. ''Hadi, hadi'' dedi, ''sen de öbürleri gibisin.'' ''Ne öbürleri?'' ''Öyle ya hocam, bana kendi memleketimi öğretmeye kalkıyorsun. Sen istedin bunu benden. Yok, ben coğrafya istedim. Ama bu coğrafyanın ta kendisi işte. Yapma hocam, istemiyorum öğretmekte. De bari bitsin bu iş. Yoksa coğrafyadan çakmıyor musun? Bir de öğretmen olacaksın. İstemiyorum da ne demek? Sana ne öğreteceğimi sanmıştın sen?'' Bataryas öğretmene yaban kedisi gibi bakıyordu. Bıyıklarını oynatıyor, ısırıyor, ayakları yer değiştiriyor, koca kollarını sallıyordu havada, sanki kurtla boğuşuyormuş gibi. Sözlüğündeki eksikleri bu biçimde tamamlamak istiyordu. Onun bu hali, kendi kafasındaki coğrafyanın bugüne dek ne yazıldığını, ne de kimsenin böyle bir dersi kürsüden öğretmenin aklından geçmediğini, öğretmene anlatıncaya kadar sürüp gitti. Öğretmen durumu anlamaz görünüyordu. Öğrencisinin kendisini küçümsemesinden çekiniyordu. Böyle bir öğrenciye bilmiyorum demek çok tehlikeliydi. Ama gene de korktuğu başına gelmişti. Ayıp ayıp sana hoca. Öyleyse ne öğretiyordun bunca yılbızlıklara? Yerinden kalkıp gitmişti. Öğretmen dona kalmıştı. İlişkileri bu kadarıyla kalmıştı o günden bu yana. Spiromilos, Bataryas'ın kendisini kine yakın bir küçümseme duygusuyla aşağıladığını sanıyordu. Bundan ötürü de kendisini kızdırmak için eski polis yani Zervos'la derse başladığı kanısındaydı. Bir polis bu işlerden ne anlardı ama Bataryas yeni öğretmeni kendi yaratılışına uygun bulmuştu. Kendisine öğretmen atadı polisi ve o günden başlayarak hep hoca diye çağırmaya başladı. Gerçek oydu ki yeni öğretmene ne istediğini anlatabilmişti Bataryas. Bana demişti, Almanların nerelerde yan gelip keyif çattıklarını, İngilizlerin, Fransızların nerelerden ne paylar aldıklarını, toprağın altından, linyitten başka daha neler çıkardıklarını öğretmeni istiyorum. Anladın mı? Anladım diye karşılık vermişti eski polis. Ama bunları yazan kitaba coğrafya demezler ki. Ne derler ya? Bilmem, ne istersen onu de. Adına boş ver, işte ben bunu istiyorum. Bataryas'a göre coğrafya kitabı, ülkenin zenginliklerinden, yabancıların bu zenginlikleri sömürmek için nasıl üşüştüklerinden söz eden kitaptı. Yeni öğretmen bunu anlamıştı, dobra dobra davranmıştı. Bunun için de öğrencisine saygısını kazanmıştı. Böyle bir kitap yok ama biz yazabiliriz. Ben de öğrenmek isterim bunları. Biz mi yazacağız dedin? Biz ya, bak şimdi, burada memleketin dört bir köşesinden tutuklu var. Hemen hemen her ilden, her ilçeden. Herkes de kendi memleketini bilir. Tamam mı? Nasıl? Tamamdı, coşmuştu Bataryas. Çok sevinmişti. Hızını alamamış Zervos'a şöyle demişti. Bak, ben öyle havacıva istemem. Havacıva da nesi Bataryas? Şey işte, nah bak, yabancılar kanımızı emiyor diyorlar ya, bunun ne olduğunu ve nasıl olduğunu bilmek isterim sağlamca. Gerisi hava civa. Dikkat edilince Bataryas'ın söylediği ya da duyduğu her şeyin onun kafasında belirli bir biçim alıp durmadan büyüdüğü, onu hırslı bir çabaya yönelttiği, kafasındakileri mutlaka başkalarına da anlatmak isteği yarattığı açıkça görülürdü. Örneğin, Emiyorlar sözcüğü onun kafasında iğrenç bir görüntü olmuş, alt üst ediyor zavallıyı. Kendi anlattıklarından bu görüntünün ülkenin tüm düzeyine kollarını yapıştırmış, her vantuzuyla her köyü, bir ovayı emerek posasını çıkaran bir ahtapot canavarı olduğu anlaşılıyordu. Tüm kollarını yaymış, vantuzlarıyla toprağı, kömürü, madenleri ve ekmeğimizi sömürüyor, emiyordu bu canavar bataryasına göre. Bu canavarın haşlanması gerekti, topraktan söküp atılması gerekti, ülkemizin soluk alabilmesi için. Yoksa yürürken ayaklarının ucuna basman, hırsız gibi soluğunu tutman gerekirdi, ahtapotun rahatını kaçırmamak için. Ulusal kurtuluşu ve yabancıları bu garip biçimle görüyor ve anlıyordu bu dağ adamı. Hayal gücü de kurtuluş ve öç alma yollarında dört nala gittiğinden o iğrenç görüntüyü bir de koskocaman tava ekliyordu Bataryas, matrak geçmek istediği zamanlar. Bu tavada kızartacaktı karısı Maro, Bataryas'ın parçalayıp kendine attığı ahtapot kollarını. Bir de koskoca bir ateş geliyordu gözlerinin önüne ardıç kütüklerinden, o çok iyi bildiği ama ayrılmak zorunda kaldığı ve pek özlediği dağ doruklarının birinde. Sık sık yapmazdı Bataryas bu şakaları, düşünürdü bunları yalnız. Ara sıra durup dururken gülmeye başlayınca bunları dile getirirdi, kendisini kafadan kontak sanmasınlar diye. Elma veren ardıç ağacı görmüşlüğünüz var mıdır bilmem. İşte böylesine bir izlenim bırakıyordu Bataryas insanda. Yaşamının tümünü bir bakışta kucaklamak istediği anlar. Şaşırtıyordu insanı. Kurtuluş Savaşı kendisini Rumeli dağlarında bulmuştu. Ünlü yaman bir hayvan hırsızı olarak. Ona göre dünyanın tüm hayvanları, Mezohora ve çevresi çocuklarının aç kalmaması için şişe geçirilip kebap yapılmak için yaratılmışlardı. Tüm keçi yolları, mağaralar, su kaynaklarının kendisini beklediklerine inanmıştı. Hırsızlıktan vazgeçmesi gerektiğini kendisine söyledikleri zaman yadırgamıştı bunu. Tuhafına gitmişti. Geberelim mi yani? Yaşayacaksın Bataryas, hepimiz gibi. Biz nasıl yaşıyorsak öyle. Tarhana çorbasıyla keçi boynuzuna yatarak mı? Ben ha, ben yani Bataryas. Aklınızı mı yitirdiniz siz? Başlangıçta bu gerillacıları oralardan deflemek geçmişti aklından. Tüm dağ doruklarının, yamaçların kendi çiftliği olduklarına kendisini inandırmıştı adam akıllı. Buralara her gelen de onun konuğu. Gerillacıları da böyle görmüştü. Kendi dünyasına yönetmek istediklerini görünce de hadi bakalım yollanın buralardan deyivermişti dobra dobra. Başkaları gibi yaşamayı kabul edebilmesi büyük bir sorun olmuştu. Alman öldürmek, düşmanın iaşe ve takviye kollarını dağıtıp ganimet toplamak, en iyi otomatiği ve en büyük numara postalları kendi için ayırmak işinde herkesle tam anlaşma halindeydi. Hiçbir şeyden korkmaz, yılmazdı. Ama bundan ötesi için onunla anlaşmak çok zordu. Bir seferinde iki günlüğüne başkaları gibi yaşamaya razı etmişlerdi Bataryas'ı. Hem böylece başkaları nasıl yaşarmış bunu da görecek, öğrenecekti. Bu öneriyi yapanların yiğit kişiler olduğu, keyiflerini kaçırmamak için buna razı olduğu kanısındaydı Salt. Sabah kahvaltısında küf kokan, naftalinli bir galeta parçası kemirdi. Öğleye un çorbası vardı. Yemek dağıtılırken küfürü basıp savurmuştu. Domuz muydu o? Parmaklarının arasına löp et almazsa ölürdü be, bilsinlerdi bunu. Sırra kadem basmıştı, sık sık kaybolurdu zaten ama ertesi sabah kendiliğinden geri dönerdi, tıpış tıpış. Ama bir seferinde bir gerilla müfrezesi bulup getirmişti Bataryası. Bildik işlerinden birini görürken suçüstü yakalamışlardı. Gidin getirin şu herifi, kurşunu yiyecek günün birinde haberi yok. Süremez bu durum böyle diye bağırmıştı müfreze komutanı. Sonra da ellerini çözdürmüştü. Ne oldu gene diye sormuşlardı. Ne olacaktı yani? Hiç işte. Karıyla karnımızı doyuruyorduk, yakaladılar. Şeytan götüresiceler, defolup gitseler buralardan. Ama aylar geçmiş, yıllar geçmiş, Bataryas un çorbasına alışır olmuştu. Galetada naftalin kokmuyordu artık. Bildiği biçimde zilliyi kırmak için sürtecek zamanı kalmamıştı Bataryas'ın. Gündüz demeden, gece demeden, özgürlük yollarında kazma sallamaktan. Bu yollar yeni zamanların özgür tutsaklarının yattığı cezaevlerinden geçiyordu. Ve Bataryas'ı şimdi yepyeni işler başında, yepyeni çabalar harcar bulmuştuk. Daha iyi olmak amacıyla verdiği o dönülmez, inatçı kararıyla. Azrail'le son güreşine tutuşacağı er meydanına bir hayvan hırsızı olarak değil, bir ülkenin, bir ulusun önderi ve komutanlarından biri olarak çıkmak kararıyla. canlılığı öğrenmek hırsı yüzünden sevilmişti Bataryas cezaevinde. Ülkemizi canavarlardan ve o rezilce tutsaklıktan kurtarmak için yakılacak ateşe çıra olmak boynumuzun borcu dediği o kesin kararıyla sevdirmişti kendisini herkese. Söyleyeceklerini önceden bir güzel tartardı. Acemice sözlerinin, kabaca davranışlarının, gürleyen duyguların ardında dört dörtlük bir mantık bulunduğunda herkes aynı kanıdaydı. Ani bir arama taramada Bataryas'ın yatağında garip notlar bulunmuştu. Alıp götürmüşlerdi bu notları. Bir iki hafta kadar incelemişler, belki de daha uzman kişilere havale etmişler, sonra da soruşturma açmışlardı. Onlara göre Bataryas burada dönen dolapların, sık sık görülen başkaldırmaların beyni ve ruhuydu. Onun her şeyde parmağı vardı, varsın kendisini bir dağ adamı diye satmak istesindi. Beyaz kağıt üzerine büyük harflerle yazılı köy, kasaba, çevre adları bulunmuştu. Demek bunlar isyanın yayılmak istendiği yerlerin adlarıydı. Gün gibi açık. Lavrion, Calogreza, Elefsina, Stratoni, Halkidikya, Galikos Nehri, Akeleos Suyu, Kapoida, Ptolemaida, Mezohora ve benzeri. Tam bir tabaka kağıt bunlarla doluydu. Açıklamasını istediler bunu Bataryas'tan. Ne anlam taşıyordu bütün bunlar? Bataryas'ın verdiği karşılık şöyle olmuştu. Coğrafya öğreniyorum. Anladık, coğrafya öğreniyorsun. Ya şu ah itoğlu itler, boynunuzu kıvırıvermeli sizin. Tümcesine ne buyurulur? Akeleos suyunun yanında, bu da mı coğrafya dersi? Evet, coğrafya dersidir. Yunanistan'da tüm öbür ülkelere benzer. Şu var ki yolları yoktur zavallının. Ne yolları? Bayağı yol işte. Bir yere basacak olursun hemen yasak. O itoğlu it yabancılar. Patika bile bırakmamışlar bize. Bundan basıyorum kalayı. Düşündükçe bunları ders çalışırken aklıma geliyor. Basıyorum küfürü. Küfürleri de yazıyorum kağıda. Daha bir güzel rahatlıyorum böylece. Kime yutturacaktı bu martavalları? Durumu kurtarmak için gerçekleri olduğu gibi itiraf etse daha iyi olurdu. Kanıtlar ellerindeydi. Peki harekat planına ne diyecekti? Ha, onları deflemek için yapılacak harekata gelince daha bunun planını hazırlamamıştı Bataryas. Ama mutlaka bir plan gerekliydi. Herifleri kucağa alıp bir gemiye yüklemektense, direnince boyunlarını kıvırıvermektense, öf be işin mi yok senin, böyle de olsa ne çıkar, yani bir şey mi kaybederiz? Bunları sersemlere yuttursundu o, şeytanın boynuzlarından yakalayan bizlere değil. Ulan bu ne demişlerdi, coğrafya mı bu da? Çarşaf gibi bir kağıt tomarı açmışlardı gözlerinin önüne. Bu yatağının üstüne duvara yapıştırdığı beyaz bir duvar kağıdıydı. Üstüne büyük bir sabırla bir Yunanistan haritası, bir de kocaman ahtapot resmi çizilmişti. Ahtapotun kollarındaki vantuzların her biri bir köye ya da bir kasabaya rastlıyordu. Kırmızı kalemle çizilmişti bu vantuzlar. Haritanın üstünde yer yer Bataryas'ın öfkeleri, fırtınaları, düşünceleri yazılıydı. Ah ulan sülükler! Keratanın mezar soyguncuları! Gidi çatlayasıca engerekler! Ulan suç sizde değil zaten. Bizim satılmış tazılarda. Önce gemilere, sonra da funda. Ben keçi buduna yatayım da bunu bile çok görün ha! Ne diyecekti bakalım bu garip coğrafya dersine? İnat etmekte devam mı edecekti? Yok bunun başka yolu diyordu Bataryas. Ancak böyle kurtulabiliriz. Hayırlısıyla bir çıkayım da buradan. Siz o zaman görün gümbürtüyü. Kapanda kaçan mı? Yağma yok. Aklının ucundan bile geçmesin. Şimdiden dua etsen iyi olur ruhunun kurtuluşu için. Bu kez kurtuluş yok senin için. Bunlarla korkutmak istiyorlardı onu. Ama Bataryas'ın aklı fikri kağıtlarındaydı. Geri istiyordu kağıtlarını. Versinlerdi de kopyalarını çeksindi. Sonra ne yaparlarsa yapsınlardı. Tam bir yılını harcamıştı bunları yazmak için. Vermeyince de küplere binmişti Bataryas. Kağıtların üstüne atmış kendini, buruşturmuş ısırmıştı. Onları vermeyenlerin de ellerini ısırmıştı hafiften. Hücre cezası vermişlerdi Bataryas'a ve tüm bu olup bitenlere de kanıtları yok etme girişimi, güvenlik görevlilerine karşı gelmek, hırpalamak demişlerdi tahkikat dosyasında. Bataryas'a verilen bu ceza yalnız Spiromilos'u üzmemişti pek. Bu garip coğrafya öğrencisinin fırtınalı çalışmalarından bir süre kurtulmuş olacak, başını dinleme fırsatını bulacaktı. Doğrusunu söylemek gerekirse pek de haksız değildi bu davranışında eski öğretmen. Bataryasın ders çalışması bir alemdi. Haykırışlar, fırtınalar, şimşekler, bağırarak düşünmek, okumak, yazmak onun huyuydu. Güreş tutar gibi bir hali vardı çalışırken. Bağırarak düşünür, düşüncelerini, duygularını daha çok bağırarak açıklardı, ifade ederdi. Hele ilk gördüğü, ilk öğrendiği ve kendisine altüst eden haksızlıklar karşısında duyduğu şeyleri bir bora gibi ifade edişi vardı ki görülmeye değerdi. Bir gün Yunanistan'daki yabancı şirketler dersindeki çileden çıkışı, sömürücülerin, parazitlerin bolluğu karşısında şaşkına dönmüştü. Bunları kafasında birer besili tahta kurusu gibi canlandırmış olacaktı. Adını yeni duyduğu bir şirkete sıra gelince koca ayağını hınçla yere vurup ortalığı gümbürdetmiş, kızgın, öfkeli homurdanmıştı. Gidinin tahta kuruları, boksoylular. Koğuş yerinden oynamıştı, herkes çevresine bakınıyordu tedirgin. Spiromilos yerinden fırlamıştı. Sinirleri tekme sallıyordu bu olup bitenler yüzünden. Ama bataryasa vız gelmişti bütün bunlar. Tınmamıştı hiç, haberi bile olmamıştı. Dersine dalmıştı derinden, bıyıklarını ısırıyor, çoban köpeği kokusu almış kurt gibi hırlıyordu. Bir süre sonra kağıtlarını toplamış, teneffüs yapmıştı. Öfkeli bataryasın koğuşun içinde hınçla volta vurmasına, bir aşağı bir yukarı gidip gelmesine, öfkesini yenmeye çalışmasına teneffüs denilebilirse elbette. Bellediği derslerden hoşnut olduğu zamanlar bataryas volta atmazdı. Oturur, karısı Maro'ya mektup yazardı. Bitişikteki kadınlar kısmında yatıyordu Maro tutuklu. Hem Maro idamlıktı ama mektuplarında ölümden, ayrılıktan hiç söz açmazlardı. Yaptıkları işlerden, okudukları kitaplardan söz ederler, bilgiçlik satarlardı birbirlerine. Keyfe gelip coştukları zamanda eski günleri anar, birbirlerine takılırlardı çocuksu. Bataryas'ın bellediği şeylerden en hoşuna gideni, en övündüğü, şu adını kendi koyup coğrafya dediği dersti. Karısına yazdığı bir mektupta bu dersi çok iyi bellediğini ama şimdilik yalnız Yunan coğrafyasını öğrenebildiğini, Avrupa'nınkini ve tüm dünyanınkini de kolayca öğrenebileceğini yazmıştı. Bu yeni Yunan sorunu üstüne çok canlı, çok özgün, nefis bir kitap yazdığının, dinlenmiş, tertemiz, sepserin bir hayal gücünün, tüm dünya sorunları üstüne kendisini kafa yormaya zorladığının farkında bile değildi Bataryas. O salt elde ettiği bilgilerle övünüyordu çünkü oluşum halinde olan o büyük, o güzel şeyin farkında değildi. Bir hayvan hırsızının gerçekleri bulup çıkarma işinde sorumlu bir araştırmacı, hayatın kendisinin ateşli, nurlu, ışıklı bir sevgilisi olmaya yönelişinin. Bu sıkı denetim koşulları altında hemen hemen günlük hale gelen mektuplaşma işini nasıl başarabildikleri bir sır, öylesine bir sırdı ki hiç kimse hiçbir zaman bunu öğrenemeyecek. Bu mektuplarda cezaevinin çeşitli kısımlarında olup biten işler bakımından en sağlam bilgiler vardı. Çoğu kez bu mektupların satırlarında ihtiyarın yani Stavro amcanın sorularına karşılık olan bölümlerde bulunuyordu. Bu da Stavro amcanın özenli bakım elinin canlı insan bulunan her yere, güzelle çirkinliğin savaştığı, her köşeye kadar ulaştığının kanıtıydı. Bakarsın bu mektuplardan birinde köşesine çekilmiş, sessizce oturmuş, garip öykülere, masallara düşkün saf bir değirmenciye benzeyen bu ihtiyardan günlük yaşamımız üzerine öğütler istenmektedir. Bataryas'ın günden güne değişmesi, gelişmesi olayı da ihtiyarın gözünden kaçmamıştır. Cezaevinde öbür siyasi tutuklular için olduğu gibi Bataryas için de çok şeyler biliyor, çok şeyler düşünmüş, tasarlamıştı sevgiyle, şevkle. Yaşam öyküsünü, kişiliğini iyice öğrenmek istemişti. Öğrenmişti de. Aynı şevkle, sevgiyle Bataryas'ın coğrafya sorunu üstünde de durmuştu. İşte şimdi de ona Spiromilos'la konuşmasını önermişti. Biliyorsun durumu biraz öyleye benzer. Kıvırabilecek misin? O da nesi diyor Bataryas güvenle. Nesi varmış gene? Servos'la işi yoluna koydu. Öyle epey de yük gitti üstünden ama kötü alışkanlıklarından daha kurtulamadı. Servos'la anlaşıp ferahladı. Şimdi bana karşı soğuk davranıyor. Hemen de düşmanca. Nedenini bilebilir misin? Eh akıl için yol bir derler amca. Sen kendin bilmedin mi bunun nedenini? Demek biliyorsun. Apaçık canım, iş kendisi konuşuyor. Hani o müdür konusundaki tartışmadan beri, müdürün ziyaretinden sonra demek istediğim, işte o gün ekşidiydi. Görmedin miydi? Evet, tamam. Peki sen ne dersin bu işe? incir çekirdeği doldurmayan bir iş için günlerce çorbasını ayrı içmesine, küsüp çekilmesine ne denir? Bir tuhaf değil mi bu? Kıskandığından diyeceksin. Durum bunu gösteriyor. Senin burada sözünün geçmesini kıskanıyor, sözüm ona Stavro amca. Ama iş hiç de öyle değil. Müdürün burayı ziyareti konusunda söylediklerine kendisinin de inandığı yok. Gerçeği çok iyi biliyor. Ancak açıklamaktan çekiniyor. Bunun için de numara yapıyor. Ayrı kanıda olduğunu söylüyor filan falan. Düpedüz içtenliksizlik bu. Ondan bu gerçeği çengelle çekip alacağız. Teşekkür bile edecek bize, görürsün. Aman dikkatli olalım Bataryas. İyilikle olsun bu iş, saygılı davran. Eh, belli. Korktun gene şu çengel lafından. Biliyorum, meraklanma hiç. Ha, söylesene Bataryas, korkacak daha nesi olabilir? Dahası da ne? Yaşamın kendinden korkuyor. Bu adam, iki gözüm, insanların karşısına çırılçıplak çıkıp da işte ben buyum, gördüğünüz gibi demeyi göze alamazsa rahat edemez. Zervos işiyle üstünden bir yük atmak istedi. Başardı da. Ferahladı biraz. Düşmanlarından biri eksildi. Ama bu bir hiç onun için. Daha başlangıçtan beri burada herkese karşıydı. Özellikle sana karşıydı Stavro amca. Müdüriyetle olan ilişkilerimizde bir başka taktik, o başka taktik. Her şeye karşıydı. Çoğu kez cezaevini ikiye bölmeyi de başarıyorduk. Şimdi artık haksız olduğunu anlıyor. Ama söyleyemiyor bunu açıkça. Birini kabulleniyor, öbüründe diretiyor daha bir beter. Kötülük ağır basıyor çoğu kez. İyi mektep görmemiş. Kıt okuması yazması. Bataryas'ın kendine özgü deyimleri vardı, bunu bilirdik. Bir şey için ne deneceğini bilemediği zamanlar buna kendisi bir at takar, idare ederdi durumu bal gibi, coğrafya işinde olduğu gibi. Şimdi de Spiromilos'un okumuşluğuna takılmıştı. Stavro amca anlamıştı onun ne demek istediğini ama gene de sormuştu. Ne mektebiymiş o, ne okuma yazması? İşte bu zor işte. Siz okumuşlar ne dersiniz bilmem ama ben buna okuma yazma derim. Bence bakın neler gelmiş daha beşiğindeyken öğretmenin başına. İnsanın içinde melekle şeytanın güreştiğini ona belletmeyi becerememişler. Neredeyse aklını oynatacak adam. Çünkü şeytanın bunca şamatayı salt kendi içinde yaptığını sanıyor. Saklandığı, gizlendiği içinde kimse ona yardım elini uzatamıyor. Böyle çoğu kez kötülükler üste çıkıyor. Başa çıkamıyor bu durumda kendi kendine. Ona neler söylemek istediğimi bir bilsen. Şunları söylemek isterim. Otur be kardeşim Spiromilos, şuraya. Otur be arkadaşım, kötü belirtiler var. Kötü düşler görmeye başladım. Sonumuz yaklaşıyor gibime gelir. Bunun için de günah çıkarmak isterim. Seninle de. Buradaki herkesle de bir güzel hesaplaşıp helalleşmek geliyor içimden. İstemeden seni çok üzdüğüm, kırdığım olmuştur. Ben de insanım. Benim de içimde hayırla şer bağdaş kurup oturmuştur. İki yüzlüyle gerçek dost, yalancıyla doğrucu. Eh, iyiler ağır basınca ben de iyi oluyordum sana karşı. Ama kötülerin de sırası geliyordu. İşte o zaman da canına okuyordum senin. İnsanların hem iyi hem de kötü olduklarını öğrendiğim gün dostların da yardımını aramaya başladım. Gördüm, baktım ki iş değişiyor. Şimdi daha az öfkeleniyorum. Ama gene de gerektiği gibi davranamıyorum. Tanrı ister de sağ kalırsam eğer, daha iyi bir insan olacağım kesin. Yolunu buldum artık bu işin. Bunun da yolu dost olandan kaçmamak. Sen de bir dostsun benim için Spiromilos. Bunun için de tüm tersliklerini bağışlıyorum. Sen zaman zaman kendini kötü kişi olarak görüyorsun. Bunu da gizlemek istiyorsun, beceremiyorsun. Elinde değil bu senin. Başlangıçta yanlış davrandın. Şimdi de bunu kabullenmekten çekiniyorsun. Kötülükler, yalanlar çoğalıyor yavaş yavaş. Savaşamıyorsun bunlarla. Sinirleniyorsun. Sana dokunamasınlar, içindeki şeytanı görmesinler diye başkalarına çatıp saldırıyorsun. Ne yani? İçinde sırf melek mi olsun istiyorsun? Ne menen bir insan olursun o zaman? Bunalıp kendine kıyarsın. İnsanın içindeki bu boğuşma iyiliğin gelmesini sağlar. Yavaş yavaş demişler. Çoğu zaman melek şeytanı tepeler, kısılır şeytanın kuyruğu. Hepsi bu kadar. İşte o zaman sen de diyelim bir savaşçı olursun. Sen kendin her şeyi bildiğine bizi inandırmak istedin. Kimseye haksızlık etmedin. Patavatsız davranmadın. Doğru. Ama senin de kendi içinde saç saça baş başa geldiğin olmadı mı hiç? Nereden nereye ha? Bak, sen de işte bizim gibi şu kara topraktan yaratıldın. Sen de ta daha beşiğindeyken güzelle çirkini gördün. Güzelle çirkin senin de içine yerleştiler. Daha iyi bir dünyada bu başka türlü olur belki. Şu bizimkinde bu böyle. hayırlaşır, durmadan boğuşurlar. O sende olup bitenleri dostlarına anlatırsan, onlar da sana bunlarla nasıl başa çıkacağını öğretirler. Daha çok şey öğrenmiş olursun böylece. Diyelim, bana sorsaydın müdürün ne halt etmeye buraya geldiğini, sana şunu derdim. Yok kocam, öyle bildiğin gibi değil. Müdür buraya mimlemek, kanıt toplamak için filan gelmiyor. Buraya ayacığını atmadan da dilediği düzeni yapabilir. Sen de, ben de bunu çok iyi biliyoruz. Şu var ki bunu ben açıkça söylüyorum, oysa sen söylemek istemiyorsun. Bir sözü söylemekten çekinen de ardından bir başka sözün geleceğinden korkuyor demektir. Kiraz sepetinden kiraz çeker gibi biri öbürünü takmıştır çatalına. İşte hoca, sen daha başlangıçta o sözü söylemekten çekindin, o ilk sözü. İşte bunları derdim ona. O da bana müdürün ziyaretlerini neye yorduğumu sorardı o zaman. Ben de ona derdim ki, hocam, ben öyle laflarımı bir güzel tartmadan, süzgeçten geçirmeden dağarcığımdan çıkarmam. Önce onlar benim aklımı kurcalamalı, dert edinmeliyim ki bunları, ondan sonra. Karşısına getirir, dizerdim, teker teker olup bitenleri bir iyice görsün diye. Gel şunları bir güzelce eleyelim bakalım derdim. Tut bakalım şu eleği kenarından, han şöyle. Müdür buraya atanıp geleli bir yıl oldu, tamam mı? Başka yere atanmak için çırpında durdu, tamam mı? Buranın havasının kendisine yaramadığını kanıtlamak için bir sürü rapor aldı, kağıtlar doldurttu, hep hasta numarası yapıyordu. Tam bir yıl bizim koğuşa uğramadı. Bana ne, ne halleri varsa görsünler. Gideceğim ben diyordu hep, böyle diyordu, sana da söylüyordu bunları. Ne oldu öyleyse ona birdenbire? Gününü doldurmasına 6 ay kala ne diye direniyor şimdi katır gibi burada kalmak için? Niye tam tersini istiyor şimdi? 6 ay daha kalmak istiyor burada. Geceleri bizi ziyarete geliyor. Buranın havası da dokunmuyor artık ona. Yarıyor bile sağlığına. Ne oldu da değişti böyle dersin? Spiromilos belki bana karşılık vermeyecek ama benim daha söyleyeceklerim var. Baş üstüne Spiromilos. Çıkar baklayı ağzından. O öteki sözü de kus. Kus da şeytan götüresice rahatla biraz. Sen kendin söylemezsen, dur yardım edeyim sana. Çıkarayım o sözü çengelle. Bak Spiromilos, müdür cezaevinin ikiye bölündüğünü gördü. Biri senden yana, öbür yarısı ötekinden yana. Daha da kötüleşmesini istiyor durumun. Böylece aramızdaki tabansızlara baskı yapıp, pişmanlık dilekçesi imzalatmak istiyor çokça. Çözülmemizi istiyor. İşte o zaman bakana gidip, bakın efendim diyecek, buyurun. Bendeniz işte efendim, elimden geldiğince diyecek, haddim olmadan diyecek. Her gün koğuşlarına gidiyordum, aralarına nifak fitilini sokmasını biliyordum da ondan. Terfi için hak kazandım sanırım. Yani Spiromilos senin anlayacağın, senin kendi eserini onun eseriymiş gibi yutturacak müdür bey bakana da ondan. Diyeceksin ki sen bunları nereden çıkardın? Öyle senin bildiğin gibi değil. Ben bilerek ikilik yaratmak istemedim. Olur böyle şeyler bazen ama çoğu zaman bilerek yapıyordun bunları. Çünkü başkalarının sana yap dediğini yapmaktan korkuyordun. Tam 7 ağabeyin vardı ve çok çektin sen onlardan. İflahını kestilerdi senin. Bunun için de her yerde, her şeyde komutayı eline almaya karar verdin. Şamaroğlanı olmamak için. Bundan ötürü yaşamın sahte şimdi. Kendini olmadığın bir biçimde göstermek çabasındasın. Yalan söylediğini görmemeleri için insanları yanına sokmuyorsun. At bu kalpazanlıkları üstünden. Fırlat da at. Göster nedenli okuma yazma bildiğini. Hadi yeni baştan başlayalım. Saf, temiz, neşeli çocuklar gibi. Hem böylece daha çok tavşan tutmuş oluruz. Anlatabildim mi? İşte bunları söylemek isterdim ona ufaktan, söz gelişi. Sen demeseydin de Stavro amca, onunla konuşmak niyetindeydim. Bataryas yukarıda sözleri yazılı bir kağıttan okurcasına söylemişti. Önceden hazırlamıştı bunları. Göz göze geldik Stavro amcayla. Beğendin mi Mihal Usta bizim Bataryas'ın eleklerini? Bu eleklerden bir tane bana da gerek, kendi işim için. Bataryas ekliyor gülerek. Benim elek çok ıskarta kaçırıyor ama sen bir yenisini ısmarlarsın. Kime? Kendine. Eleğini kendin yapmazsan onu iyi kullanamazsın da ondan. 16. ayrımın sonu sayfa 187.